Ayrım 25.
Fil dişi aklığında gerdanlar, abanoz karalığında saçlar, gitarların sesleri içinde, ay ışığı altında öpücükler, ayaklarının dibine bir ince ve mücevher yağmuru serpen Hint rakkaseleri geçit yapıyordu. Erkekler sakin ve mutlu pipolarını içiyorlardı. Kadınların dudaklarında bilinçsiz bir gülümseme yayılıyordu. Hepsi de kendini şarkılardaki güzel kokuları soluyormuş gibi görüyordu. Clemens titrek ırtlak nameleriyle "Bir yuva yapınız" şarkısını söylemeye başlayınca bu da pek hoşlarına gitti. Çünkü şarkı kırsal yöreleri, minicik kuşları, ağaçlar altındaki dansları ve ballı çiçekleri, kısacası tavşan yemeye gidildiği günleri, Vincennes korusunda görülen şeyleri anımsatıyordu. Ne var ki Virgin küçük askeri söylemeye başlayınca herkesin neşesi geri geldi. Dirseği dışarıda, bir eli kalçasında, askerlere yiyecek satan kantinci kadın gibi bileğini kıvırarak öteki eliyle boşlukta kadehe içki dolduruyormuş gibi yapıyordu. Neşeleri o kadar arttı ki konuklar Capio Ana'dan Fındık Sıçanı şarkısını söylemesini rica ettiler. Yaşlı kadın bu açık saçık şarkıyı bilmediğine yemin ederek söylemek istemiyordu. Ama gene de o incecik çatlak sesiyle şarkıya başladı. Buruşuk yüzündeki minicik gözleriyle şarkının dokunaklı yerlerini, fareyi görünce eteklerini sımsıkı toplayan Matmazel Liz'in korkularını iyice vurguluyordu. Sofradakilerin hepsi katıla katıla gülüyorlardı. Kadınlar ağır başlılıklarını sürdüremiyorlar ve yanlarındaki erkeklere pırıl pırıl parlayan bakışlar fırlatıyorlardı. Canım, aslına bakarsanız şarkı hiç de çirkin değildi. İçinde açık saçık, edepsiz sözler yoktu. Boş ise şarkının daha gerçekçi olması için fareye öykünerek parmaklarını kömürcü kadının baldırlarında dolaştırıyordu. Eğer Guje, Gervais'in bir göz işaretiyle, o güzel bas sesiyle Abdülkadir'in Vedası şarkısına başlayıp sessizliği ve saygıyı geri getirmemiş olsaydı, işler sarpa sarar, sonu kötüye varabilirdi. Neme lazım, Guje'nin sağlam bir bas sesi vardı. Ses o güzel sakalından, bakır bir trompetten çıkarmış gibi çıkıyordu. Savaşçının Yağız Kısrağı'ndan söz ederken fırlattığı o "Ey benim soylu yoldaşım" avazesi yükseldiği zaman herkesin yüreği çılgınlar gibi çarpıyordu. O kadar kuvvetle bağırmıştı ki sonunu beklemeden alkışladılar. Kapyuana, "Sıra sizde, Buru Baba, sıra sizde" dedi. "Hadi siz de şarkınızı söyleyin. Eski şarkılar çok daha güzeldir, haydi." Hepsi yaşlı adama döndüler. Üstelemeye, onu yüreklendirmeye başladılar. O da meşin gibi deriden maskeyi andıran o kıpırtısız yüzüyle çevresindeki insanlara bakıyor, hiçbir şey anlamamış gibi görünüyordu. Bir iki şarkı adı söyleyerek bunları bilip bilmediğini sordular. Bir iki başını eğdi. Artık hiçbir şey anımsamıyordu. Eski günlere ait bütün şarkılar kafacığının içinde birbirine karışıyordu. Tam onu kendi haline bırakmaya karar verdikleri sırada yaşlı adam bir şeyler anımsar gibi oldu. Boğuk, kısık bir sesle "Tralalla, tralalla" diye bir şeyler gevelemeye başladı. Yüzü canlanıyordu. Bu şarkı nakaratı onda geçmişte kalan uzak neşelerin anılarını uyandırmış olmalıydı. Gitgide daha boğuklaşan kendi sesini bir çocuk hayranlığıyla dinleyerek bu anıların tadını tek başına çıkarıyordu. Virgin gidip Gervais'in kulağına, "Şekerim, haberiniz var mı?" diye fısıldadı. "Gene bir koşu oraya gidip geldim. Pek kaygılanıyordum. Habire kafamı kurcalıyordu. İçim bir türlü rahat etmiyordu. Neyse, Lantier Francis'in dükkanından ayrılmış." Çamaşırcı kadın, "Sokakta ona rastladınız mı?" diye sordu. "Hayır, hızlı hızlı yürüdüm. Çevreme bakmak aklıma gelmedi doğrusu ya." Ama Virgin gözlerini kaldırınca konuşmasını yukarıda kesti ve boğuk bir sesle içini çekerek, "Aman tanrım, Lantier orada, tam karşı kaldırımda durmuş buraya bakıyor" dedi. Şaşkınlıktan eli ayağına dolaşan, ne yapacağını bilemeyen Gervais sokağa kaçamak bir göz attı. Sofradakilerin şarkısını dinlemek amacıyla sokakta kalabalık toplanmıştı. Bakkal çırakları, işkembeci kadın, küçük saatçi bir öbek oluşturmuşlar, sanki tiyatro seyreder gibiydiler. Kalabalık arasında askerler ve redingotlu kent soylular ile el ele tutuşmuş, son derece ciddi tavırlı, hayranlıktan gözleri fal taşı gibi açılmış, 5-6 yaşlarında 3 küçük kızı vardı. Ve gerçekten de Lantier ön sırada dikilmiş duruyor, sakin sakin bakarak dinliyordu. Bu kez artık yaptığı küstahlıktı doğrusu ya, bu kadarı olmazdı, iyice çizmeyi aşıyordu. Gervais, bacaklarından yüreğine doğru buz gibi dondurucu bir şeyin yükseldiğini hissetti. Yerinden kımıldamaya cesaret edemiyordu. Buru Baba hala şarkısını sürdürüyordu. Trallalla, trallalla. Bu sırada Capio, "Yo, hayır, babalık, artık bu kadar yeter," dedi. "Baştan sona kadar bunu biliyorsunuz. Pek neşeli olduğunuz bir gün bunu bize okursunuz, olmaz mı?" Gülüşmeler oldu. Yaşlı adam ne söyleyeceğini bilemedi. Ardından da feri kaçmış donuk gözlerini masanın çevresinde gezdirdi ve gene o duygusuz düşünceli tavrını takındı. Kahveler içilmişti. Çinko işçisi gene şarap istemişti. Clemens yeniden çilek yemeye koyulmuştu. Bir süre şarkılar kesildi. O sabah bitişik evde asılmış bulunan kadından söz ediliyordu. Şarkı söylemek sırası Bayan Lerat'taydı ama kime hazırlıklar yapması gerekiyordu. Peçetesinin ucunu bir bardak suya batırdı ve bununla şakaklarını ıslattı. Çünkü fazla sıcak onu rahatsız ediyordu. Ardından bir damlacık içki istedi. İçti. Uzun uzun dudaklarını sildi. "Size kimsesiz çocukları söyleyeceğim," dedi. "Beğeneceğinizi sanıyorum." Kemikli burnu ve jandarma eli gibi dört köşe omuzları, iri yarı erkeksi tavırlarıyla şarkıya başladı. Anasının bıraktığı kimsesiz çocuk, Tanrı'nın evinde her an barınak bulur. Onu gören Ulu Tanrı, arş-ı âlâdan onu korur. Tanrı'nın çocuğudur kimsesiz çocuk. Bayan Lerat'ın sesi kimi sözcüklerde titriyor, gevşek perdeler halinde sürükleniyordu. Gözlerini yana kaydırarak gökyüzüne doğru kaldırırken sağ elini göğsünden ileriye sallıyor, kendine güven dolu bir hareketle yüreğinin üstüne bastırıyordu. O zaman Gervais, Lantier'in oradaki varlığıyla acı içinde kıvranarak gözyaşlarını tutamadı. Ona öyle geliyordu ki bu şarkı kendi acısını anlatıyordu. Ve Tanrı'nın koruyuculuğunu üstleneceği sözü edilen o kimsesiz çocuk da kendisiydi. İyice sarhoş olan Clemens birdenbire hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Başı masanın kenarına düşmüş, hıçkırıklarını sofra örtüsünün üstünde boğuyordu. Ürpertili bir sessizlik hüküm sürüyordu. Hanımlar mendillerini çıkarmışlar, kederlerinden gurur duyarak başları dimdik gözlerini siliyorlardı. Erkekler başları eğik, gözlerini kırpıştıra kırpıştıra, durağan bakışlarla önlerine bakıyorlardı. Pasyon dişlerini sıkmıştı, boğulacak gibiydi. Piposunu tüttürmeyi sürdürerek iki kez ucundan dişleriyle küçük parçalar kopararak bunları yere tükürdü. Elini kömürcü kadının dizinden çekmeyen boş, belirsiz bir vicdan azabı ve saygı duyarak artık onu çimdiklemiyordu. Bir yandan da yanaklarından aşağı iki iri damla yaş yuvarlanıyordu. Bu hovardalık düşkünü sefih adamlar, adalet gibi katı, kuzu gibi yumuşaktılar. Şarap gözlerinden fışkırıyordu. Olup olacağı işte bu kadar. Nakarat daha ağır ve daha acıklı. Yeniden başlayınca hepsi kendilerini koyuverdiler. Tabaklarının üzerine kapanıp ağlamaya başladılar. Şarkının yanıklığı karşısında ölecek gibi oluyorlardı. Ne var ki Gervais ve Virgin ellerinde olmaksızın gözlerini karşı kaldırımdan ayıramıyorlardı. Bu kez Lantier'i Bayan Boş da gördü ve gözyaşlarını yüzüne bulaştırmayı sürdürürken hafif bir çığlık koparmaktan kendini alamadı. Bunun üzerine kaygılı gözlerle bakışıp ellerinde olmadan başlarıyla işaretleştiler. Üçünün de yüzü birden korkuyla doldu. Aman yarabbi, ya Capio dönüp bakarsa, ya Capio Berik'ini görürse, ne boğuşma olurdu ya, kan gövdeyi götürürdü alimallah. Öyle kendilerinden geçtiler ki sonunda Çinko işçisi onlara, "Nereye bakıyorsunuz siz kuzum?" diye sordu. Eğilip bakınca Lantier'i tanıdı. "Tüh, Allah kahretsin, olur şey değil," diye mırıldandı. "Vay canına, vay namussuz herif, seni namussuz seni, yo bu kadarı da fazla, artık bu iş bitmeli." Ve korkunç tehditler savurarak ayağa fırlayınca Gervais alçak sesle kocasına yalvardı. "Beni dinle, rica ederim, bırak bıçağı elinden, otur oturduğun yerde, durduk yerde bir kaza çıkacak elinden." Capio'nun masanın üzerinden kaptığı bıçağı Virgin zorla elinden aldı ama sokağa çıkıp Lantier'e yaklaşmasına engel olamadı. Orada bulunan konuklar gitgide artan heyecanları arasında hiçbir şey görmüyorlardı. Bayan Lerat yürek parçalayıcı bir tavırla "Yetim kaldı yavrucak ve sesini duydu ancak ulu ağaçlarla fırtınaların" diye şarkısını sürdürürken daha bir coşup eğleniyorlardı. Son dize korkunç bir fırtına gibi esip geçti. O sıralarda içmekte olan Bayan Pitos öyle duygulandı ki şarabını sofra örtüsüne döktü. Bu arada Gervais donup kalmış, haykırmamak için bir yumruğunu ağzına bastırıyordu. Her an orada, karşıda iki erkekten birinin ölü olarak sokağın ortasına yığıldığını göreceğini sanarak dehşetle gözlerini kırpıştırıp duruyordu. Virgin ile Bayan Boş da olup bitenleri derin bir ilgiyle izliyorlardı. Açık havaya çıkınca sersemleyen Capio, Lantier'in üzerine atılmak isterken az kalsın sokağın ortasındaki çirkef suyunun içine düşecekti. Berike elleri ceplerinde sadece şöyle yana çekilmişti. Şimdi iki erkek ağız dalaşı yapıyorlardı. En çok da Çinko işçisi ötekini adam akıllı giydiriyor, adama verip veriştiriyordu. Ona demediğini bırakmıyordu. Ne hasta domuzluğu kaldı ne ahlaksızlığı. Ciğerlerini söküp çiğ çiğ yiyeceğini söyledi. Seslerin çılgınca yankıları işitiliyordu. Sanki tokat savurmaktan kolları yerinden çıkacakmış gibi öfkeli el hareketleri seçiliyordu. Gervais fenalık geçiriyor, gözlerini kapıyordu. Çünkü bu iş gereğinden fazla uzun sürmüştü. İki erkek birbirlerine o kadar yaklaşıyorlardı ki neredeyse birbirlerinin burnunu ısıracaklarını sanıyorlardı. Derken artık hiç ses işitmez olunca yeniden gözlerini açtı. Onların akıllı, uslu, sakin sakin konuştuklarını görünce alık alık baka kaldı. Bayan Lirat'ın titrek ve ağlamaklı sesi o sırada şarkının yeni bir dörtlüğüne başlamaktaydı. Ertesi gün zavallı yavrucağızı yarı ölü buldular. Bayan Lorileux herkesin onayını kazanan bir söz söyledi. Dünyada ne orospu kadınlar var doğrusu ya. Gervais, Bayan Boş ve Virgin'le bakıştılar. İşler yoluna giriyordu. Demek hala Capio ile Lantier kaldırımın kenarında konuşmalarını sürdürüyorlardı. Hala birbirlerine küfürler savuruyorlardı ama dostça yapıyorlardı bunu. Birbirlerine hınzır domuz derken bu sözde bir sevgi kokusu seziliyordu. Çevreden kendilerini seyredenler bulunduğundan evlerin boyunca yan yana ağır ağır gezinmeye başladılar. Her 10 adımda bir dönüp geri geliyorlardı. Aralarında ateşli bir konuşma başlamıştı. Ansızın Capio yeniden öfkelenir gibi oldu. Berike de bir öneriye karşı çıkıyor, kendini naza çekiyordu. Sonunda Çinko işçisi Lantier'i itti. Dükkanı sokmak için sokağın karşı yakasına geçmeye zorladı. Bunu size içtenlikle, açık yüreklilikle öneriyorum diye bağırıyordu. Bir kadehçik şarap içersiniz. Erkek erkektir sonunda değil mi ya? Aramızda anlaşmak için yaratılmışızdır. Bayan Lerat son rakaratı tamamlıyordu. Hanımlar da mendillerini yuvarlayarak hep bir ağızdan yineliyorlardı. Tanrı'nın çocuğudur kimsesiz çocuk. Bütün gücünü yitirmiş gibi yaparak yerine oturan Bayan Lerat'ı hepsi candan kutladılar. Şarkıcı hanım içecek bir şey istedi. Çünkü her zaman bu şarkıyı fazla duyarak söylüyordu. Her zaman da sinirlerinin bozulmasından korkuyordu. Bu sırada bütün masa halkı gözlerini Capio'nun yanında sessiz sedasız oturan ve pastasının son parçasını da bir şaraba bastırarak yemeye başlayan Lantier'e dikilmişti. Virgin ile Bayan Boş'tan başka onu hiç kimse tanımıyordu. Lorileux'lar işin içinde bir iş olduğunu daha şimdiden sezmeye başlamışlardı. Ama ne olduğunu, neler döndüğünü bilmiyorlardı. Soğuk bir tavır takınmışlardı. Gervais'ın aşırı heyecanının farkında olan Guje, bu yeni gelene ters ters bakıyordu. Ortaya sıkıntılı bir sessizlik çöktüğünden, Capio sadece bir arkadaş dedi. Ardından da karısına dönerek, hadi yahu kıpırdasanıza biraz dedi. Belki biraz sıcak kahve kalmıştır. Gervais, suskun ve sersemlemiş bir tavırla bir ona bir öbürüne bakıyordu. Önce kocası eski aşığını dükkanın içine doğru ittiği zaman, şiddetli fırtına günlerinde, her gök gürleyişinde yaptığı o içgüdüsel hareketle başını iki yumruğunun arasına almıştı. Bu hiç de olacak iş değil gibi geliyordu ona. Duvarlar çöküp herkesi ezecekti. Sonra muslim perdeler bile kımıldamadan iki erkeği paşa paşa oturmuş görünce bütün bu olup bitenleri birdenbire pek doğal buluvermişti. Kızarmış yağlı kaz eti ona biraz dokunmuş rahatsız ediyordu. Eh doğrusu ya biraz fazla atıştırmıştı. Bu da sağlıklı düşünmesine engel oluyordu. Mutlu bir tembellik içinde uyuşmuş, sırf rahatsız edilmeme isteğiyle masanın kıyısına yığılıp kalmıştı.
yerinden kımıldamak bile istemiyordu. Ey ulu tanrım! Kimsecikler tasalanmazken ve işler kendiliklerinden herkesi hoşnut edecek bir biçimde çözümlenir gibi görünürken, kaygılanıp da için için kendini yemenin anlamı var mıydı? Gidip kahve artmış mı diye bakmak için ayağa kalktı. Dipteki odada çocuklar uyumuşlardı. Agustin şaşkuluzu tatlılar yenirken çileklerini aşırarak, iğrenç gözdağları savurarak çocukları dehşet içinde bırakmıştı. Şimdi de midesi altüst olduğu için çok kötü durumdaydı. Ağzını açıp tek sözcük söylemeden küçük bir peykenin üzerine çömelmişti. Tombul Pulin başını masanın kıyısına yaslayıp uyuyakalmış olan Etienne'in omzuna dayanmıştı. Nana karyolanın önündeki küçük kilimin üstüne bir kolunu boynuna dolayıp sımsıkı bağrına bastığı Victor'ın yanında oturuyordu. Ve uykulu uykulu gözleri kapalı hafif ve tek düze bir sesle habire "Ah anneciğim uf oldum, ah anneciğim uf oldum" deyip duruyordu. Başını dik tutmakta güçlük çeken Agustin, "Hay Allah" diye söylendi. "Şarap içtiniz, sonra da büyük insanlar gibi şarkı söylediniz. Elbette hastalanırsınız." Gervais, Etienne'i görünce yeniden sarsıldı. Bu yavrucağızın babasının yandaki odada pasta yemekte olduğunu, çocuğunu kucaklamak için en küçük bir istek bile göstermediğini düşününce boğulacak gibi oldu. Neredeyse Etienne'i uyandırıp kucağına aldığı gibi babasına götürecek hale geldi. Sonra da bir kez daha işlerin böyle sakin, kolayca yoluna girdiğini pek iyi buldu. Yemeğin sonunda tatsızlık çıkarmak elbette ki doğru olmayacaktı. Kahve ibriğini alıp geri döndü. Lantier'e bir fincan kahve verdi. Zaten adam onunla ilgilenmiyordu bile. Capio peltek bir sarhoş sesiyle, hadi bakalım şimdi sıra bende" diye kekeliyordu. "Yağlı parçayı bana bırakıyorsunuzsa pekala öyle olsun. Size ne hınzır çocuk şarkısını okuyacağım." Sofradakilerin hepsi "Evet evet ne hınzır çocuk" diye bağırıştılar. Gürültü patırtı yeniden başlamıştı. Lantier unutulmuştu bile. Hanımlar nakarata eşlik etmek amacıyla kadehleriyle bıçaklarını hazırlamışlardı. Çapkın bir tavırla bacaklarının üstünde dikilen çinko işçisine bakarak şimdiden gülüyorlardı. Capio, yaşlı bir kadına öykünerek kısık bir sesle şarkıya başladı. "Her sabah yataktan kalkınca alt üsttür midem. Onu yollar aldırırım çarşıdan 40 paralık dem. 3 çeyrek saat yollarda eğlenir, sonra da dönerken içkimin yarısını ziftlenir. Ah ne hınzır çocuk." Ve hanımlar müthiş bir neşenin ortasında kadehlerine vurarak nakaratı yinelediler. "Ah ne hınzır çocuk, ah ne hınzır çocuk." Şimdi artık Gutedor sokağı da şenliğe katılmıştı. Bütün mahalle hep bir ağızdan "Ne hınzır çocuk" şarkısını söylüyordu. Karşıda bu şarkıyı bilen küçük saatçi, bakkal çırakları, işkembeci kadın, manav kadın şaka olsun diye birbirlerine şaplaklar indirerek nakaratı yineliyorlardı. Gerçekten de bütün sokak halkı çamaşırcı dükkanıyla bütünleşmiş gibi sonunda sarhoş olmuştu. Sadece kapyoların evinden yayılan şölen kokusu sokaktaki insanları kaldırımlarda yalpalatmaya yetiyordu. O saatte dükkandakiler de hani adam akıllı sarhoştular. Çorbanın ardından içilen ilk kadeh şaraptan beri sarhoşluk yavaş yavaş artmıştı. Şimdi ise son kertesine varmıştı bu esriklik. Fitilleri kömürleşmeye başlayan iki lambanın kızıl buğulu ışığı ortasında hepsi tıka basa patlayasıya yemişler, hep bir ağızdan avaz avaz bağırıyorlardı. Bu büyük neşenin, gülüp eğlenmenin patırtısı arada bir geçen arabaların tekerlek gürültüsünü bastırıyordu. Bir ayaklanma olduğunu sanan iki polis koşarak geldiler ama pasyonu görünce durumu anlayıp dostça bir selam vererek kapkara evlerin boyunca yan yana yavaş yavaş yürüyerek çekilip gittiler. Capio şu dörtlüğü söylemekteydi. "Pazarları serinlikte gideriz, Petit Viet'e, konuk gideriz o lağımcı ustası dayım Tinet'e. Yolda kiraz çekirdeği ararız akşam dönüşte, bata çıka yerlerde yuvarlanarak. Ah ne hınzır çocuk, ah ne hınzır çocuk." İşte o zaman bütün ev temelinden çatırdadı. Gecenin ılık ve dingin havasının içinden öyle bir yaygara yükseldi ki bağırıp çağıranlar da kendilerini alkışladılar. Çünkü bundan daha fazla yaygara koparmak olanaksızdı. Şölene katılanlardan hiç kimse eğlentinin nasıl sona erdiğini hiçbir zaman doğru dürüst anımsayamadı. Herhalde çok geç saatte dağılmış olmalıydılar, bütün bildikleri bu kadardı işte. Çünkü sokaktan artık bir tek kedi bile geçmiyordu. İncin top oynuyordu. Belki de el ele tutuşup masanın çevresinde hora tepmişlerdi. Her şey olabilirdi. Ağızları kulaklarına varan, zıp zıp zıplayan, kıpkırmızı kesilmiş yüzlerle her şey sarı bir sisin içinde yitip gidiyordu. Sonuna doğru katıksız Fransız şarabı içtikleri kesindi. Yalnız ne var ki içlerinden birinin muziplik olsun diye kadehlerin içine tuz koyup koymadığını pek iyi bilemiyordu. Çocuklar kendi kendilerine soyunup yatmış olmalıydılar. Bayan Boş, ertesi gün bir köşede kömürcü kadınla fazla burun buruna konuşan kocasına iki tokat attığını söyleyerek övünüyordu. Ne var ki Boş, hiçbir şeyi anımsamadığı için buna şaka deyip geçiyordu. Asıl herkesin yakışıksız ve pek çirkin bulduğu şey Clemence'in davranışıydı. Doğrusu ya, böyle bir ev toplantısına çağrılacak türden bir kız değildi. Sonunda bütün malını mülkünü ortaya dökmüş, ardından da fena halde midesi bulanarak o güzelim muslim perdelerden birini baştan başa berbat etmişti. Erkekler hiç değilse mideleri bulanınca kendilerini sokağa atıyorlardı. Lorileux ile Passion mideleri bozulunca soluğu doğruca kasabın dükkanının önünde almışlardı. Terbiyeli insan her yerde belli oluyordu. Bayan Pitos, Bayan Lerat ve Virgin sıcaktan rahatsız olunca dipteki odaya gidip korselerini çıkarıvermişlerdi. Hatta Virgin işin sonu kötüye varmasın diye bir dakikacık karyolaya uzanmak bile istemişti. Sonra davetliler bir bir ortadan silinmişler, Lorileux'lerin müthiş bir kavgasıyla Buru Baba'nın inatçı ve sıkıntı veren Trallallas'ından oluşan son bir şamatadan sonra hepsi birden kaybolmuş, sanki karanlık mahallenin derinlerinde erimişlerdi. Gervais, Gujen'in ayrılırken hüngür hüngür ağlamaya başladığını anımsar gibi oluyordu. Capio hala şarkı söylüyordu. Lantier'e gelince o sonuna kadar kalmış olmalıydı. Hatta Gervais bir aralık saçlarında gezinen bir soluğu hala hissediyordu ama bu soluğun Lantier'den mi yoksa sıcak geceden mi geldiğini pek bilemiyordu. Bu arada Bayan Lerat gecenin o saatinde Batingoles'e dönmek istemediği için karyolanın şiltelerinden birini çıkardılar. Masayı beriye itip dükkanın bir köşesine onun için bir yer yatağı yaptılar. Bayan Lerat orada yemek kırıntılarının ortasında yatıp uyudu ve bütün gece şarabın etkisiyle sızan kapyolar derin uykudayken bir pencerenin açık kalmasından yararlanarak içeri dalan bir komşunun kedisi kazın kemiklerini geveledi, incecik dişleriyle çıtırdata çıtırdata hayvanın son artıklarını temizleyip midesine indirdi. Ertesi hafta cumartesi günü akşam yemeğine gelmeyen Capio saat 10'a doğru Lantier'i almış geldi. Birlikte Montmartre'de Thomas'ın dükkanında koyun paçası yemişlerdi. Çinko işçisi azarlama hatun dedi. Görüyorsun ya uslu uslu oturduk. Oho bununla birlikte olunca tehlike yok. İnsanı hep doğru yola sürüyor o. Ardından da Rochehart sokağında nasıl karşılaştıklarını anlattı. Akşam yemeğinden sonra Lantier, Blonoire kahvehanesinde Capio'nun içki ikramını kabul etmemiş, insan sevimli ve namuslu bir kadınla evli olunca önüne gelen her meyhanede kafayı çekmez diyerek geri çevirmişti. Gervais hafifçe gülümseyerek dinliyordu. Yo hayır, elbette ki azarlamak niyetinde değildi. Fazlasıyla sıkılganlık hissediyordu. Doğum günü eğlentisinden beri eski aşığını günün birinde yeniden göreceğini biliyordu. Ama böyle bir saatte tam yatağa yatacağı sırada iki erkeğin böyle birdenbire çıka gelmesi onu şaşırtmıştı. Titreyen elleriyle çözülüp ensesine doğru dökülen saçlarını tutturuyordu. Capio, bak ne diyeceğim dedi. Madem ki incelik gösterip dışarıda ısmarlamak istediğim içkiyi içmedi, sen bize burada içki ikram etmelisin. Yo, bunu pekala senden bekliyoruz. İşçi kadınlar dükkandan gideli çok olmuştu. Capio Ana ile Nana yatmışlardı. Bunun üzerine onlar çıka geldiği zaman kepengin birini elinde tutan Gervais dükkanı açık bıraktı. Gidip tezgahın bir ucuna iki kadehle dibinde bir parça konyak kalmış bir şişeyi getirdi. Lantier ayakta duruyor, genç kadınla doğrudan doğruya konuşmaktan kaçınıyordu. Bununla birlikte Gervais kadehine içki koyduğu sırada ona ''Sadece iki damlacık koyun.'' ''Rica ediyorum bayan.'' dedi. Capio onlara baktı. Düşüncesini dobra dobra ortaya döktü. Artık aptallık edecek değillerdi herhalde. Geçmiş geçmişte kalmıştı değil mi ya? İnsan 9 yıl, 10 yıl sonra bile kin güdecek olursa, sonunda artık hiç kimsenin yüzüne bakmaması gerekir. Kendisi içtenlikle davranıyordu. İkisinin de kim olduklarını çok iyi biliyordu. Mert bir kadınla mert bir erkek, kısacası iki dost. Gönlü rahattı. Onların namuslu kimseler olduğundan hiç kuşkusu yoktu. Gervais gözlerini yere dikmiş, ne söylediğini kendisi de anlamaksızın, ''Aa elbette, elbette, ona ne şüphe?'' diye habire üsteliyordu. Lantier de, ''O artık benim için bir kız kardeştir, sadece bir kız kardeş.'' dedi. Capio da, ''Tüh Allah, hadi bakalım, el ele verin hele.'' diye haykırdı. ''Hiç kimsenin ne diyeceğine de kulak asmayalım. İnsanın kafasından böyle tertemiz düşünceler oldu muydu, inanın bana milyonerlerden daha mutlu yaşar. Ben dostluğu her şeyden üstün tutarım. Çünkü dostluk dostluktur. Dostluk gibisi var mı? Benim için ondan daha değerli bir şey yoktur hani.'' Midesine öyle duygulu, heyecanlı bir tavırla yumruklar indiriyordu ki, berikiler onu yatıştırmak zorunda kaldılar. Üçü birlikte sessiz sedasız kadeh tokuşturup içkilerini içtiler. Bunun üzerine Gervais, Lantier'e rahat rahat hiç çekinmeden bakabildi.